Ayrım 15.
Ve bunu ne için koymuştur bilir misiniz? Sırf kendi çıkarları için. Daha doğrusu eşi Sevde'nin cinsi münasebet sırasını Ayşe'ye devretmesini sağlamak için. Nitekim İbn-i Sad'ın Ayşe'ye muhteni bir senetle Vakidi'den rivayetine göre Ayşe şöyle demiştir. Sevde çok yaşlıydı. Nöbetini bana hibe etmişti. Resul-i Ekrem'i memnun etmek istiyordu. Bunun üzerine eğer bir kadın kocasının yanına yaklaşmamasından yahut yüz çevirmesinden korkarsa, bu kadının kocasıyla aralarında bir barış yolu bulup geçimlerini düzeltmelerinde bir beis yoktur ayeti indi. Hemen belirtelim ki Sevde'nin davranışı öyle kendiliğinden olan ve sırf Muhammed'i memnun etmek için girişilen bir davranış değildi. Muhammed onu yaşlanıyor diye boşamaya kalkmıştı ve zavallı kadıncağız o yaşlı halinde sokağa atılmamak için ve Muhammed'in Ayşe'ye fazlasıyla düşkün olduğunu bildiğinden nöbetini ona devretmeyi teklif etmişti. İşte bu teklif üzerinedir ki Muhammed sanki Tanrı bu tür davranışları gerekli görmüş gibi Kur'an'a, eğer bir kadın kocasının yanına yaklaşmamasından yahut yüz çevirmesinden korkarsa, bu kadının kocasıyla aralarında bir barış yolu bulup geçinmelerini düzeltmelerinde bir beis yoktur. K4 Nisa suresi ayet 128 hükmünü koymuştur. Haksızlığın derecesini görüyor musunuz? Koca karısının serkeşliğinden şüphe ettiği an onu dövecek. Buna karşılık kadın, kocanın serkeşliğine tanık olduğu zaman onu hoşnut edecek. Görülüyor ki erkeğin kadına karşı haksız bir davranışının cezasını yine kadın çekmektedir. Söylemeye gerek yoktur ki erkek her zaman için serkeşliğin ve huysuzluğun kadından geldiğini bahane ederek kendi üstünlüğünün avantajlarından yararlanabilir. Hemen işaret edelim ki yukarıdaki ayette sözü geçen serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz deyimi geniş anlam taşır. Şöyle ki, sadece kocasına itaat etmekte kusur eden kadınları değil, fakat dinsel görevlerini yerine getirmeyenleri de kapsar. Böylece koca, dayak yoluna başvurmak suretiyle karısını namaz kılmaya ya da oruç tutmaya zorlayabilir. Öte yandan dayak, sadece serkeşlik halinin vukuuna bağlanmış değildir. Serkeşlik olayına tanık olmasa dahi koca, karısının serkeşlik edeceğinden kuşkuya düşmesi halinde onu dövebilir. Her ne kadar dayak atmadan önce karısına öğütte bulunması ve eğer bu fayda vermez ise onu yatağına almaması gerekirse de, kadının yularına hakim olmanın ve onu kuzu gibi yapmanın ancak dayak ile sağlanacağı bilinmelidir. Kur'an'da dayağın ne şekilde atılacağı ve tarzı bildirilmemiştir. Fakat Muhammed'in kocalara öğüdü şudur ki, karılarını döverlerken kemiklerini kırmadan, suratlarına vurmadan ve kanatmadan bu işi görmelidirler. Fakat döverken iyice acıtmalıdırlar. Bunun dışında dikkat etmeleri gereken şey, karılarını döverken cariyelerini döver gibi dövmemeleridir. Çünkü Muhammed şöyle emretmiştir. Hiçbiriniz karısını, cariyesini döver şekilde dövmesin ve şunu düşünsün ki, dayak attığı günün gecesinde belki de onunla yatakta birleşecektir. Cariye sanki insandan değilmiş ve sanki o kemikleri kırılırcasına dövülebilirmiş kanısını yaratan bu hükmün şaşkınlık uyandırdığını inkar etmek güçtür. Ne var ki şeriatçı yazarlar, Muhammed'in cariyelerine layık gördüğü bu dayak şeklinin nikahlı karılara uygulanmamasını insani nitelikte bir davranış olarak övgüyle anmayı marifet bilmişlerdir. Oysa ki dayak denilen şeyin bizzatihi mahiyeti itibariyle insan haysiyetine ters düştüğünü ve hele karı koca ilişkileri açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu, karşılıklı saygı ve sevgiyi yok ettiğini düşünmemişler. Daha doğrusu bunu düşünebilecek kertiye erişmemişlerdir. Bundan dolayıdır ki dayakta aşırı gidilmemesini yasakladı diye Muhammed'i yüceltmişlerdir. Nitekim 20. yüzyılda Müslüman ülkelerinde aydın diye bilinen sınıfların yaptığı hala budur. Karılarınızı dövün fakat cariyelerinizi dövdüğünüz şekilde dövmeyin şeklindeki öğütleri verenlere hemen her yerde rastlamak mümkündür. Hayvanları bile dövmenin gayri insani ve gayri kanuni sayıldığı bu çağda Müslüman aydının kadına dayak atılmasına bu şekilde cevaz vermesi ve cariyeliği doğal kabul etmesi hiç kuşkusuz hem duygusuzluktan ve hem de kültür yoksunluğundan doğmadır. Çünkü henüz şunu idrak edememiştir ki, haysiyet kırıcı olan şey dayağın kemikleri kırmadan ya da surata vurmadan ya da kanatmadan atılmış olması değil, fakat bizatihi dayağın kendisidir. Ne var ki şeriatçı zihniyet bunu anlayabilecek kerteye erişmek şöyle dursun, fakat dayakta sevgi ve şefkat yattığı inancından bile kendisini kurtarmış değildir. Mısırlı bir kadın yazarın 1978'lerde yazdığı şu satırlar bunun ibret verici bir kanıtıdır. Evini ve karısını sıkı kontrol altında bulundurmayan bir koca saygıya layık görülmez ve aslında erkek olarak da telakki edilmez. Zira karısı tarafından idare edilmekte olan bir kimse diye küçük görülür. Oysa ki gerçek erkek karısına dayak atacak kadar sert olabilen erkektir. Esasen toplumda yaygın olan kanı odur ki dayak denilen şey sevgiden doğma kıskançlığın olumlu bir tezahür şeklidir. Bu nedenle kadınlar kocaları tarafından dövülmekten müşteki değillerdir. Hatta aksine onlar için kocalarının sevgisine mazhar olarak dövülmüş olmak kuru üzüm yemek gibi tatlı bir şeydir ve zaten kocadan beklenen sertliğin ve erkekliğin bir nişanesi olmak itibariyle koca tarafından dayak yemiş olmak ya da o şekilde görünmek kadınlar için utanılacak bir şey değil, övünülecek bir şeydir. Müslüman ülkelerin en gelişmişlerinden sayılan Mısır için geçerli olan bu izlenim, kadın hak ve haysiyeti açısından İslam ülkelerinin ne kadar geri olduklarının bir başka işaretidir. Biraz yukarıda belirttiğimiz gibi ve özellikle Gazali'nin ele aldığı hadislerden anlaşılacağı üzere Muhammed, birçok yönleriyle kadınları hayvanlarla eşdeğerde bilmiş ve örneğin namaz kılan kimsenin önünden köpek, domuz, eşek ya da kadın geçecek olursa namazın katledilmiş olacağını ve buna fırsat bırakmamak için sütre kullanılması gerektiğini bildirmiştir. Bunu yaparken hiç kuşkusuz Yahudilerin buna benzer inanışlarından mülhem olmuş olmalıdır. Çünkü Yahudilikte iki kadının arasında yürüyen erkek iki köpek ya da iki domuz arasında yürüyormuş gibidir şeklinde hükümler vardır. Fakat yine Gazali'nin açıklamalarından anlaşılmaktadır ki, şeriat dini diğer hususlarda olduğu gibi bu konuda da Yahudilikten daha ileri bir adım atmış olmak için kadını sadece köpek, eşek vesaire gibi hayvanlara benzetmekle yetinmeyip tüm hayvanlar aleminin bir uzantısı saymış ve gördüğümüz gibi katır, tilki, akrep, yılan, fare vesaire gibi hayvanlarla karakter benzetmesi yaratmış ve kadınlar arasında en faziletli olanı, siyah kargalar arasında alaca kargaya en yararlı olanı da koyuna denk değerde bulmuş ve kadından yararlanmanın en etkili yolunun ona at gibi muamele etmek, yularını sıkı tutmak, gerektiğinde dayak atmak, kırbaçlamak olduğunu anlatmıştır. Fakat herhalde biraz daha insafsız davranmış olmak hevesiyle olacak ki, hayvana tanıdığı hakkı kadına tanımaktan kaçınmış ve örneğin atlara yapılan muameleyi kadına uygun olduğu halde atlara sağladığı hakkı kadınlara tanımaktan kaçınmıştır. Şöyle ki, bilindiği gibi savaş sırasında elde edilen ganimetin savaşa katılanlar arasında paylaşılması, İslam'ın titizlikle öngördüğü bir konudur. Bu geleneği Muhammed kendisine taraftar toplayabilmek, taraftarlarını Tanrı adına savaşlara sokabilmek ve her halükarda kendisine varlık sağlayabilmek için yerleştirmiştir. Tanrı'dan indiğini söylediği ayetlerle ganimet mallarının beşte birinin Tanrı'ya, beşte birinin kendisine ve geri kalanların belli oranlarda olmak üzere savaşa katılanlara dağıtılması usulünü koymuştur. Bazı hallerde kendi ailesi etrafı ve kızlarından bazılarını da bu paylaşmadan yararlandırırken, savaşsız elde edilen şeyleri de başkalarıyla paylaşmayıp sadece kendisine mal etmeyi yine Tanrı'nın emirlerinden saymıştır. Kur'an ve hadis emirleriyle inceden inceye esasa bağlanan bu ganimet paylaşımı, İslam hukukçuları tarafından yüzyıllar boyunca işlenmiştir. Hanefi mezhebinin tanınmışlarından olan Şeybani, Kitabul Asl adlı yapıtında bu hususları uzun uzun açıklar. Bu hükümlerin tetkikinden anlaşılmaktadır ki, savaşa katılmış olan atların dahi ganimet dağıtımından yararlanma hakları vardır. Hatta atların hakkı binicilerinden daha fazladır. Atın binicisine ganimetten bir pay ayrılırken atın kendisine iki pay verilmek gerekir. İlginç fakat hazin olan şudur ki atlara ganimetten paylar ayıran şeriat sistemi savaşa şu ya da bu şekilde katılmış ve savaş başarılarında yardımcı olmuş kadınlara ve kölelere pay dağıtımını yasak kılmıştır. Çünkü Muhammed bunun böyle olmasına uygun bulmuştur. Her ne kadar kendi karılarına ve kızlarına, özellikle Fatıma'ya, ganimet mallarından pay ayırmayı gelenek edinmiş idiyse de, genellikle kadınların ve kölelerin paylaşıma katılmamasını emretmiştir. Örneğin Hayber seferine çıkacağı sıralarda, kadınlardan bazıları ordu ile birlikte bu gazaya katılmak, savaşta yaralıları sarmak ve askere her hususta yardımcı olmak istemiş. Muhammed de onların bu isteklerini kabul etmiş olduğu halde, onları ganimet dağıtımından yararlandırmayı uygun görmemiştir. Sadaka dağıtır gibi sadece azar azar bağışlarda bulunmakla yetinmiştir. Fakat buna karşılık savaşa katılan atlara yukarıdaki usul gereğince ganimet payları ayırmıştır. Tabiaten disiplin nedir bilmeyen ve bu nedenle askeri meziyetlerden yoksun olan Arap bedevisini savaşa sürükleyebilmek için Muhammed'in bulduğu çarelerden biri de ganimet alınan esir kadınları paylaştırmaktı. Böylece İslam adına savaşa girenler sadece cennetteki hurilere kavuşmak şevkiyle değil, fakat cennetlerden önce yeryüzü güzellerine sahip çıkabilmek hevesiyle canla başla dövüşmeyi göze alırlardı. Muhammed bizzat kendisi alınan esir kadınlar arasında gözüne kestirdiklerini üstlerine hırkasını atmak suretiyle herkesten önce kendisine ayırırdı. Nitekim güzel karılarından bazılarını bu şekilde elde etmiştir. Kadın esirlerin paylaşılmasında bazen anlaşmazlık doğar, aynı kadını güzelliği nedeniyle bazen birden fazla kimseler almak isterdi. Bu haller bazen Muhammed'in de başına gelirdi. Böyle bir halde tabii onun dediğine itibar edilirdi. Öte yandan esir kadınların güzellikleri kadar asalet sahibi olmaları da önemli bilinirdi. Çünkü bu suretle iyi zürriyet elde edileceği hesap edilirdi. Örneğin Taif seferine katılanların çoğu Taifli kadınlardan çocuk edinmiş olma hevesine kapılmışlardı. Çünkü Taifli kadınların çocuklarının akıllı doğacağına inanmışlardı. Bütün bunlar göstermektedir ki kadın barış zamanında olduğu gibi savaş zamanında da tıpkı atlar, develer ve benzeri hayvanlar ya da mallar gibi erkeğin ihtiyaçlarını, zevkini karşılamaya ve mutluluğunu yaratmaya yararlı bir şey niteliğinde sayılmıştır. Yukarıya aldığımız hükümler İslam'ın kadını hor ve aşağı görme siyasetini nerelere kadar götürebildiği hususunda kısa bir fikir vermeye yeterlidir. Bu esaslar yüzyıllar içerisinde halk dilinde atasözleri şeklinde yer etmiştir. Bir Arap yazar Muhammed bin Şenes bunları iki cilt halinde yayınlamıştır. Konumuzla ilgili olarak birkaç örnek vermekle yetinecek olursak, kim başını derde sokmak isterse kendisine bir keçi ile dişi bir eşek edinsin. Kim gürültüden, bağırıp çağırmalardan, yakınmalardan hoşlanır ise karılarının ve köpeklerinin sayılarını artırsın. Görülüyor ki Muhammed'in kadınları köpek kertesinde bilen sözleri halk dilinde pek itibar görmektedir. Yine bunun gibi kadınların eksik akıllı olduklarına dair söylemiş olduğu sözler de halkın ağzında şu şekli almıştır. Kadının sözüyle hareket eden pişmanlık duyar. Kadın sözüne uyan cehennemliktir. Kadına itaat etmek felaket doğurur. Kadına danış fakat onun söylediklerinin tersini yap. Kadınların güvenilmez yaratık olduklarına dair Muhammed'in söyledikleri de atasözleri arasına şöyle geçmiştir. Kadınlara karşı hatta onların en iyisine dahi daima müteyakkız ol. C. Muhammed'in söylemesine göre Tanrı'nın muhabbet ettiği ses horoz sesidir. Etmediği ses ise eşek anırması ve kadının işveli sesidir. Buhari ve Salebi, Kadi İlyas, İbni Hibban, Bezzar, Davudi ve Ebu Müsel İsfihani gibi kaynaklardan öğrenmekteyiz ki Muhammed Tanrı'nın üç sese muhabbet ettiğini söylemiş ve bu seslerden birinin horoz sesi olduğunu bildirmiştir. Diğer iki ses güya Kur'an okuyan kişinin sesiyle seher vakti Tanrı'ya dua edenlerin sesidir. Bundan dolayıdır ki Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre şöyle demiştir. Horozların öttüğünü işittiğinizde dileklerinizi Allah'ın fazl-ı kereminden isteyiniz. Zira horozlar melek görmüşler de öyle ötmüşlerdir. Yine aynı kaynaklardan öğrenmekteyiz ki Horoz sesini böylesine seven Tanrı, merkep sesinden hiç hoşlanmamaktadır. Hoşlanmamasının sebebi de merkebin şeytan gördüğü zaman anırdığını bilmesindendir. Çünkü Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre Muhammed şöyle demiştir. Merkebin anırmasını işittiğinizde şeytanın şerrinden Allah'a sığınınız ve eûzübillâhi mineşşeytânirracîm deyiniz. Çünkü merkep şeytan görmüş de öyle anırmıştır. Bir başka kaynağın bildirdiğine göre şunu eklemiştir. Merkep şeytan görmedikçe anırmaz. Merkep anırınca siz Allah'ın adını anın, bana da salavat getiriniz. Fakat Tanrı'nın hoşlanmaz göründüğü bir ses daha vardır ki o da kadının edalı işveli sesidir. Şarkı söylerken çıkardığı sestir. Çünkü Muhammed'in söylemesinden anladığımız kadarıyla Tanrı'nın düşündüğü odur ki bu tür seste cinsel bir içerik vardır ve bu cinsellik erkek bakımından tehlikelidir. Hele bu işveli ses bir de işveli sözlerle belirginleşirse o zaman tehlike daha da büyük boyutları bulur. Neden işveli kadın sesi tehlikelidir diye sorulacak olursa cevabını şeriatçılar şu şekilde özetlemektedirler. Çünkü erkekler bakımından işveli kadın sesi kulağın zinası demektir. Kadının işveli sesini işittikleri an aşka gelip baştan çıkarlar. Ve bunun sonucu olarak sakıncalı işlere kalkarlar, örneğin zina yaparlar. Bundan dolayıdır ki Tanrı kadınları işveli edalı şekilde konuşmaktan yasaklamış ve Ahzab suresinin 32. ayetini koymuştur. Allah'tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın. Yoksa kalbi bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder. K 33 Ahzab suresi ayet 32. Görülüyor ki Tanrı, tabii Muhammed'in söylemesine göre, sırf sevgili erkek kullarını tehlikelerden korumak maksadıyla kadınları edalı işveli sesle konuşmaktan yasaklamıştır. Bu yasağı sadece erkeklerle konuşmaları bakımından değil ve fakat ezan ve Kur'an okumaları ya da şarkı söylemeleri konusunda da koymuştur. Örneğin sesinde tabii bir işve ve yorumunda belirgin bir cinsellik bulunan bir kadın tarafından sunulup da erkekler tarafından cinsel zevklenme amacıyla dinlenen musikiyi haram saymıştır. Bu itibarla şarkı söyleyen kadın gibi şarkıyı dinleyen erkek de günahkar olur. Çünkü Muhammed'in bildirdiğine göre musiki kalpte nifak doğurur. Nasıl ki kadınla el sıkışmak elin zinası olur ise kadının şarkı söylemesini ya da İşveli konuşmasını dinlemek de kulağın zinası olur. Söylemeye gerek yoktur ki, erkeğin baştan çıkmasını önlemek maksadıyla kadını edalı şeklinde konuşmaktan yasaklamakla Muhammed, sadece kadının özgürlüğünü yersiz şekilde kısmış değil, fakat aynı zamanda erkek sınıfının karakterce zayıf nefsine ve iradesine egemen olmaktan aciz bir yaratık olduğu kanısını yaratmıştır. 6. Muhammed'e göre Tanrı kadınlara hitap etmeyi gerekli görmemiştir. Kur'an ayetleri incelenecek olursa görülür ki, İslam'ın Tanrısı esas itibariyle kendisine Muhammed'i muhatap edinmiştir. Ona hitaben ya da onun aracılığıyla konuşur. Bu arada ara sıra kullarına seslenmek istediğinde Muhammed'in ağzıyla erkeklere hitap eder. Kadın sınıfına hitap etmeyi zül bilir. Bir iki örnek vermek gerekirse, Kur'an'da Tanrı'nın özellikle Muhammed'e hitap ettiğini gösteren sayısız hükümler yer almıştır. Ey Muhammed! Onlar sana indirilen kitaba da senden önce indirilenlere de inanırlar. K2 Bakara Suresi Ayet 4. Ant olsun ki ey Muhammed, de ki, ben ancak sizi vahiy ile uyarıyorum. K 21 Enbiya Suresi Ayet 41-5. Ey Muhammed! De ki, size tek bir öğüdüm vardır. K 34 Sebe Suresi Ayet 46 şeklindeki ve daha nice benzeri ayetlerle Tanrı kullarına emirler vermektedir. Yine Muhammed'in aracılığıyla Tanrı kendi kendisini doğrular ve inanmayanlara korku ve dehşet saçar. Ey Muhammed, de ki, Allah doğru söyledi. Doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun. Puta tapanlardan değildi. K3 Ali İmran Suresi Ayet 95. Ey Muhammed, de ki, ey kendilerine karşı tutumsuz davranan kullarım, Rabbinize yönelin. Azap size gelmeden önce ona teslim olun. K39 Zümer Suresi Ayet 53-54. Ey Muhammed, kıyamet gününün kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? K47 Muhammed Suresi ayet 16-17. Bu arada Tanrı Muhammed'i övmek ve yüceltmek için de yine onun ağzıyla konuşur. Ey Muhammed, de ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah inkar edenleri sevmez. K3 Ali İmran Suresi ayet 31-32. Fakat Tanrı'nın bir de kulları arasında erkek kullarına hitap ettiği görülür. Her ne kadar erkek ve dişiyi çift çift yarattığını söylemiş. K53 Necm Suresi ayet 45-46 ve ara sıra inanmış erkek ve kadınlar deyimine yer vermiş olsa da, örneğin 57 Hadid Suresi ayet 12. Esas itibariyle erkek sınıfının inanmışlarına hitap tenezzülünde bulunmuştur. Nimetlerini onlara gönderdiğini ve Kur'an'ı onlar için indirdiğini ihsas etmiştir. Daha açık söylemek gerekirse, Tanrı'yı bu şekilde konuşur gösteren Muhammed'dir. Konuştururken de ona, ey inananlar ya da sizler ya da içinizden biri ya da ey ümmetim şeklinde sözcükler kullandırarak, sadece erkekleri kendisine muhatap duruma sokan ve kadın sınıfını bu hitaplardan ve imtiyazlardan uzak kılan odur. Yani bizzat Muhammed'dir. Çünkü aksi takdirde Tanrı'yı düşman kabul etmek gerekir ki, böyle bir düşünce Tanrı'nın yüceliği fikriyle çatışır. Gerçekten de Kur'an'da, ey inananlar size, iman sahibi kadınlar geldi mi onları sınayın artık. Onları kendinize nikahlamanızda vebal yoktur size. K60 Müntehine Suresi ayet 10. Ey inananlar, inanan kadınları boşadığınızda, K33 Ahzab Suresi ayet 49. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler, kadınlar yaratıp aranızda rahmet var etmesi, onun varlığının belgelerindendir. K30 Rum Suresi ayet 21. Şeklinde erkeklere hitaben pek çok ayetler vardır. Fakat Tanrı'nın kadınlara bu şekilde hitap ettiği görülmez. Pek nadiren kadınlara hitap ediyor olduğu haller ya da peygamber eşlerini araya koyup onların özgürlüklerini kısıtlamış ve örneğin ey peygamber eşleri örtünün